Ayrım 6, sayfa 94. Gitmektedir. Fakat eğer Mehmet babasına kızar ya da artık ona hürmet etmezse yavaş gitmekten de vazgeçebilir. Başka bir örnek olarak gene bir arkadaş grubuna katılmayı arzulayan Mehmet'i ele alalım. Mehmet bu gruba önem verdiği için grubun çeşitli kurallarına, görüş ve fikirlerine uyma davranışı gösterecektir. Bu uyma davranışı için o görüşlerin gerçekten doğru olduğuna inanmasına lüzum yoktur. Ancak bu arada söz gelişi Mehmet yeni bir arkadaş edinirse ve değer verdiği bu arkadaşı da başka bir grubun üyesi ise Mehmet bu sefer bu yeni arkadaşıyla özdeşleşme sonucu ilk grubun görüşlerine uymaktan vazgeçip belki de bu görüşle çelişkili olan yeni arkadaşının grubunun görüşlerine uyma davranışı gösterebilir. Uyma davranışı üçüncü bir mekanizma sonucu ortaya çıkabilir. Bu da benimseme ya da kendine mal etme diyoruz. Bu tür uyma davranışında kişi bir kurala ya da görüşe onun gerçekten doğru olduğuna inandığı için uyar. Burada uyulanın fikri uyan için inanılır bir fikirdir. Uyma davranışının temelinde bu inanma, doğru olarak kabul etme durumu vardır. Gene trafik örneğini ele alırsak, Ali eğer hız yasağının önemini gerçekten inanıyorsa, polis kontrolü olmasa da kimse ondan yavaş gitmesini istemese de sırf bu trafik kuralını gerçekten benimsemiş, kendine mal etmiş olduğu için yavaş gidecektir. Aynı şekilde bir grubun görüşüne, o görüşün doğru olduğuna inandığı için uyan kişi de benimseme yoluyla uyma davranışı gösteriyor demektir. İtaat, özdeşleşme ve benimseme ilk defa Kelman parantez 1961 tarafından ayırt edilmiştir. Kelman bu kavramları sosyal etki ve tutum değişimi süreçleri olarak geliştirmiştir. Yukarıdaki örneklerden de görüldüğü gibi uyma davranışının çeşitli nedenleri olabilir. Demek ki dışarıdan gözlendiği zaman ayrı davranış gibi görünen Ahmet, Mehmet ve Ali'nin trafik kuralına uyma davranışı aslında sosyal psikolojik olarak üç ayrı olarak yansıtılabilmektedir. Bu üç ayrı tür uyma davranışı kişiye üç ayrı yarar sağlamaktadır. İtaatın sağladığı yarar, insanlar tarafından kabul edilmek, ödüllendirilmek ya da cezalandırılmamak şeklinde düşünülebilir. Özdeşleşmenin yararı, kişiye değer verdiği, kimselere benzeme, onlar gibi olduğunu düşünme duygusunu sağlamasıdır. Benimseme ya da kendine mal etmenin kişiye sağladığı yarar ise, onun doğruyu anlama ve uygulama gereksinmesini tatmin etmesidir. Böylece itaat ve özdeşleşme, diğer insanlara dönük olarak onlarla ilişkileri olumlu yönde geliştirme görevini yerine getirirken, benimseme kişisel bir görevi yerine getirmekte, kişinin doğru hareket ettiğine inanma gereksinmesini tahmin etmektedir. Yani benimseme, bu bölümün başında uymanın en temel bir görevi olarak belirtilen gerçeği tanımlamaya yaramaktadır. İtaat, özdeşleşme ve benimseme süreçleriyle sosyal etki uymanın kişiye yarar sağladığı böylece belirtmektedir. Bu yarar sağlama işleminin temelinde üç farklı güdülenme söz konusudur. Yukarıda da belirtildiği gibi itaatin temelinde yatan güdü, cezalandırılmamak ya da ödüllendirilmek, özdeşleşmenin temelindeki beğenilen bir başkası gibi olmak, nihayet benimsemenin temelini oluşturan güdü de kişinin doğru bildiği şeyi yapmak istemesidir. Sosyal etki ve uyma davranışının kavramlaştırılması ve çeşitleri. Yukarıda itaat, özdeşleşme ve benimsemenin işlevlerini gördük. Bu işlevlerin ya başkalarıyla olan ilişkileri düzenlemeye ya da doğruyu tanımlamaya yöneldiğini belirttik. Buna göre algılanan sosyal etkiyi de ikiye ayırabiliriz. Bir kısım sosyal etkiyi kuralsal, normatif, bir kısmını da bilgisayar sosyal etki olarak tanımlayabiliriz. Burada sosyal etkinin türü, bireyin onu algılayışı ile belirlenmektedir. Yani eğer birey bir sosyal etkiyi bilgiyi sağlayıcı olarak algılarsa, o sosyal etki bilgiseldir. Aynı şekilde birey tarafından normatif ya da zorlayıcı olarak algılanan sosyal etki kuralsaldır. Bunu biraz daha açıklayalım. Herhangi bir sosyal etki kişi tarafından kurala uyma itici olarak yorumlanabilir. Bunun sonucunda kişi ödüllenmek ya da cezalandırılmamak için parantez itaat ya da etkinin kaynağı olan kimseye benzeyebilmek için parantez özdeşleşme etkiye uyma davranışı gösterir. Diğer taraftan herhangi bir sosyal etki kişi tarafından gerçeği aydınlatıcı olarak ya da kısaca doğru bilgi olarak yorumlanabilir. Bu takdirde kişi bu etkiye doğru bir şey olduğunu düşündüğü için uyacaktır. Parantez benimseme, durumu bir şema ile gösterelim. Algılanan kuralsal, parantez normatif sosyal etki, aşağıya doğru bir ok var. İtaat özdeşleşme, yan tarafa doğru bir ok, gözlenen uyma davranışı, Diğer yan tarafta algılanan bitkisel sosyal etki, yine aşağıya doğru bir ok. Benimseme ve yan tarafı yine bir ok var ve gözlenen uyuma davranışı. Bu kavramlaştırma çerçevesinde örnek araştırmalarımızı bir kere daha eğilecek olursak, ASCH'nin çizgiler hakkında uzunluk yargılarının yapıldığı deneyinde ve Milgram'ın itaat deneyinde kuralsal sosyal etkinin ve itaate dayanan uyuma davranışının söz konusu olduğunu görürüz. Buna karşılık Sheriff'in otokinetik etki deneyinde bilgisayar sosyal etki ve benimsemeye dayanan uyuma davranışı görülmektedir. Bunun ayrıntılı nedenlerini bu bölümün başında ASCH ile Sheriff araştırmalarını karşılaştırdığımızda vermiştik. Burada kısaca özetleyecek olursak, Milgram deneyinde denek yaptığı işin (parantez) şok vermenin doğru bir şey olduğunu düşündüğünden değil, araştırmacının sözünden çıkamadığı için şok vermeye devam etmiş, yani kurala uymuştur. ASCH araştırmasında da denek alay edilmemek (parantez) cezalandırılmamak için grubun beklentisine uymuştur. Sheriff'in araştırmasında ise denek grubun yargısını doğru bulduğu için bu bilgisayar sosyal etkiyi kabul etmiştir. Daha sonra tek başınayken de grubun yargısını kullanmasından bu yargıyı benimsemiş olduğunu anlıyoruz. Bu araştırmalardan da görüldüğü gibi kuralsal sosyal etkiyle ona karşı gösterilen itaate dayanan uymada davranışta görülen değişmenin altında gerçek tutum ya da fikir değişmesi yoktur. Özdeşleşmede ise tutum değişimi olabilir de olmayabilir de. Olsa da ancak kendisiyle özdeşleşen kimse kişinin gözünde değerini koruduğu müddetçe olur. Sonra kişi tekrar daha önceki tutumuna geri dönebilir. Benimseme ile uyumada ise davranış değişikliği ile birlikte gerçek tutum değişimi de söz konusudur. Başka bir deyişle itaat yoluyla uyumada bireyin gözlenen davranışı gerçek tutumunu yansıtmaz. Benimsemede yansıtır. Özdeşleşmede ise ikisinin ortasında bir durum söz konusudur. Böylece itaat, özdeşleşme, benimseme süreçlerinin bir boyut üzerinde düşünebiliriz. Ayrıca herhangi bir sosyal etkiye karşı önce itaat, sonra da özdeşleşme ve nihayet benimseme yoluyla uyuma davranışının gelişebileceği de düşünülebilir. Örneğin bir çocuk babasının sözünü önce cezalandırılmaktan korktuğu için, sonra babasına benzeyebilmek için ve daha sonra doğru bulduğu için dinleyebilir. Böyle yaşla ya da zamanla ilgili bir gelişim bazı davranışlar için söz konusudur. Ancak her zaman için itaat, özdeşleşme ve benimsemesinin birbirini izlemesi gerekmez. Benimsemenin birbirini izlemesi gerekmez. Uyuma davranışını bu şekilde kavramlaştırdıktan sonra uyuma davranışının tersinin ne olduğunu düşünelim. Akla uyumama gelmektedir. Ancak uyumama davranışı da uyuma davranışı gibi karmaşık olabilir. Şöyle ki uyumama davranışı bağımsız olmayı gösterebilir de göstermeyebilir de. Örneğin annesi Ayşe'ye bluzunu giymesini söylemişse, Ayşe ise o bluzunun gideceği yere uygun düşmeyeceğini düşündüğü için o bluzu giymezse bu bağımsız bir uyumama davranışı olur. Ancak Ayşe sırf annesi giy dedi diye inat için o bluzu giymezse bu bağımsız değil, bağımlı bir ters tepki davranışı olur. Bağımlıdır çünkü sosyal etkiye (parantez) norma bağlıdır. Ancak bu etkiyi negatif bir atıf noktası (parantez) referans noktası olarak nitelendirir. O norm ne ise ona bağlı olarak onun tersi yapılacaktır. Bağımsız uymama ile ters tepki göstererek uymama arasındaki önemli fark şudur. Bağımsız uymamada dıştan gelen sosyal etki bir bilgi olarak ele alınmakta ve bu bilgi doğru bulunmadığı için (parantez) kişi bunun doğruluğuna gerçekten inanmadığından sosyal etkiye uymama davranışı gösterilmektedir. Ters tepki göstererek uymama davranışında ise yapılması lazım gelen norm ya da kurala karşı bir direniş söz konusu olup bu direniş etkinin birey tarafından doğru ya da yanlış olarak yorumu ile ilgili değildir. Önemli olan sadece etkiye karşı direnmedir. Böylece uyuma davranışını daha önce gösterdiğimiz gibi uymama davranışını da benzer bir şema ile gösterebiliriz. Algılanan kuralsal (parantez) normatif sosyal etki aşağıya doğru bir ok, ters tepki yan tarafa doğru bir ok. Yan tarafta algılanan bilgisayar sosyal etki ok var aşağıya doğru tekrar. Bunun ardından bağımsızlık yine aşağıya doğru bir ok. İki okun kesişiminde de uyumama davranışı gözlenen. Buraya kadar ele aldığımız sosyal etkiye uyma ve uymama davranışlarını bir araya getirerek kavramlaştırmaya çalışırsak birbirinden farklı iki boyutun belirlenmiş olduğunu görürüz. Bunlardan biri bağımsızlık, bağımlılık boyutu, diğeri de uyma, uymama boyutudur. Böylece ele aldığımız kavramları bu iki boyut ekseninde gösterecek olursak şöyle bir şekil ortaya çıkmaktadır. Şekil 8. Sosyal etkiye uyma, uymama davranışının kavramlaştırılması. Ortada bir tane büyük bir artı işareti var. Başta artının başında parantez kurala norma bağımlı yazıyor. Birinci köşesinde itaat özdeşleşme, ikinci köşesinde ters tepki, artının orta çizgisinde uyma ve uymama, yani sol tarafında uyma, sağ tarafında uymama var. Aşağıdaki köşelerinde benimseme, sağ tarafındaysa bağımsızlık var. En aşağıdaki çizgisinde de normdan bağımsız vardır. Bu şekilden de görüldüğü gibi sosyal etkiye çeşitli tepkileri iki ayrı boyut üzerinden gruplamak hem uyma hem de uymama davranışının niteliğini daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Aynı gruplamayı sosyal etkinin türünü de göz önüne alarak bir çizelge ile de gösterebiliriz. Çizelge 5. Sosyal etki uymama davranışının kavramlaştırılması. Algılanan parantez normatif kuralsal sosyal etki parantez norma bağımlı davranış. Diğer tarafta da algılanan bilgisel sosyal etki parantez normdan bağımsız davranış. Uyma, itaat, özdeşleşme, benimseme. Birinci satırda bu var. İkinci satırda da uymama, ters tepki ve bağımsızlık vardır. Şekil 8 ve çizelgide 5'te belirtilen kavramları özellikle benimseme ve bağımsızlığın niçin normdan bağımsız olduğunu biraz daha açıklamakta yarar vardır. Benimsemede birey bir sosyal etki ya da kurala uyması beklendiği için ya da başkalarından çekindiği, korktuğu için ya da onlara benzemek için uymaz. Doğru ve değerli bulduğu için uyar. Demek ki dayanak noktası dışarıdaki norm değildir, kendi görüşüdür. Bundan ötürü benimsemeyi normdan bağımsız olarak niteliyoruz. Bağımsızlıkta da benzer bir durum görüyoruz. Yalnız burada sosyal etkiye uymama davranışı söz konusudur. Ancak uymamada gene kuralı ortaya koyanlara nispet olsun diye ya da inat için ve benzeri gibi dışa bağımlı nedenlerle değil, kişinin gerçekten doğru bulmadığı bir şeyi yapmak istememesinden ötürü ortaya çıkmaktadır. Yani normatif etkiden bağımsızdır. Ters tepki davranışında ise kişi normun farkındadır. Hatta bu tür davranışta kişi norm, parantez, kural neyse onun tersini yapar. Böylece ne yapacağı ters bir ilişki içinde de olsa gene norma bağlıdır. Daha önce ele aldığımız uyma davranışını etkileyen ortamsal etkenlerle de burada ilişki kurabiliriz. Hatırlanacağı gibi Şerif'in ASCH ve Milgram deneyleriyle ilgili olarak uyulan grubun büyüklüğünün, söz birliği etmiş olmasının, grup üyelerinin ya da yetki kaynağının saygınlığının, azınlığının uyma davranışını etkilediğini görmüştük. Şimdi bu ortamsal etkenlerin hem bilgisayar sosyal etki için hem de normatif, parantez, kuralsal, sosyal etki için önemli olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bu ortamsal değişkenler hem deneyin gerçeği anlamasında ya da doğru olarak kabul etmesinde etkili olabilir. Hem de onu uyma davranışını itici sosyal baskı, parantez, normatif etki olabilir. Ele aldığımız diğer iki ortamsal etken olan yüz yüze bulunma ve gruba bağlılık ise bilgisel olmaktan çok sadece normatif ağırlığı olan sosyal etkilerdir. Çünkü burada tanımlama bakımından diğer kimselerle yüz yüze olmamız ya da onların yandaki odada olup fikirlerini bize telefonla bildirmeleri veya bizim gruba ne kadar bağlı olduğumuz bir şey fark ettirmez. Ancak yüz yüze olma durumu veya gruba olan bağlılığımız onlara inanmadığımız halde onlara uymamızı yani normatif etki ve itaati arttırabilir. Tutumlar. Günlük hayatta sık sık kullandığımız tutum sözcüğünü bu bölümde sosyal psikolojik açıdan etraflıca inceleyeceğiz. Bu kavramın önemini, sosyal davranışla ilişkisini, nasıl meydana geldiğini ve nasıl değiştiğini anlamaya çalışacağız. Bu çabamıza bazı sık rastlanan tutumlara örnekler vererek başlayalım. Ahmet X partisine oy verdiği halde kardeşi Ayşe niçin Y partisine oy vermektedir? Mehmet ömründe hiçbir Arap'la tanışmadığı halde nedense Arapları sevmez. Buna karşılık hiç Pakistanlıyla da tanışmamıştır ama Pakistanlıları da sever. Bu sevme sevmeme nasıl ortaya çıkmıştır? Aynı ilçede oturan Ali kızını liseye yollarken Veli kızını Kur'an kursuna yollamaktadır. Neden? Hep A marka sabun kullanan Zeynep televizyonda bir sinema artistinin B marka sabun reklamını seyrettikten sonra bu marka sabunu almaya başlamış ve onun A marka sabundan daha iyi olduğuna inanmıştır. Niçin? Önceleri Toyota, Opel ve Renault otomobilleri arasında bir türlü tercih yapamayan Özgür, bunlardan birini aldıktan sonra onun diğerlerinden çok daha iyi bir otomobil olduğuna neden kesinlikle kanaat getirir? Bu örneklerin hepsinde tutumlardan söz edilmekte, çoğunda tutum davranışa dönüşmekte, bazılarında da tutum değişimi görülmektedir. Tutum nedir? Tutumlar uzun yıllardır sosyal psikolojinin ana konularından birini oluşturmuştur. Bunun nedeni hem sosyal algımızı hem de davranışlarımızı etkilemeleridir. Parantez, Piran Kanist, Brechler ve Greenwald 1989. Peki tutumlar tam olarak nedir? Nasıl tanımlanabilir? Birçok sosyal psikoloğun farklı kurumsal yaklaşımlarından hareket ederek tutumları farklı şekillerde kavramlaştırdıklarını görüyoruz. Bunları teker teker ele almak gereksizdir. Bunun yerine artık klasikleşmiş olan fakat günümüzde de birçok sosyal psikolog tarafından kabul edilebilecek bir tanımı inceleyelim. Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik objeyle ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir. Parantez Smith 1968. Bu tanımı çözümlemeye çalışalım. En başta tutumun bir bireye ait olduğunu görüyoruz. Tutum kavramının sosyal psikolojide gelişimin başlarında Paris parantez 1928 kamusal tutumları bireysel tutumlardan ayırt etmişse de parantez Albert 1954 S.45'te sözü edilmiştir. 1954'ten sonra 45'te sözü edilmiştir. Bunun için böyle bir ayrım yapılmamakta ve tutumlar bireysel olarak ele alınıp ölçülmektedir. Ancak örneğin örneklem sürüyevi gibi yöntemler kullanılarak çok sayıda bireyin tutumları ölçüldüğünde grup tutumlarından söz edilebilir ya da çeşitli gruplar tutumları bakımından birbirleriyle karşılaştırılabilir. Tanımın üçüncü ve sol sözcükleri birbiriyle ilişkili olarak önemlidir. Bunlara göre tutum bir bireye atfedilen bir eğilimdir. Yani tutumun doğrudan gözlenebilen bir özellik olmadığını ancak bireyin gözlenebilen davranışlarından çıkarsama yapılarak ve o bireye atfedilen bir eğilim olduğunu görüyoruz. Demek ki tutum gözlenebilen ortaya konan bir davranış değil, davranışı hazırlayıcı bir eğilimdir. Örneğin ihtiyacı olduğu halde karısının ve kızının çalışmasına izin vermeyen Ahmet'in bu davranışından kadınların çalışmasına karşı olumsuz bir tutumu olduğunu ya da kadınlarla ilgili olarak genellikle tutucu bir tutuma sahip olduğuna karar verebiliriz. Tutuculuk parantez tutum gözle görünmez fakat gözle görülebilen bazı davranışlara yol açtığından bu davranışların gözlenmesi sonucu bu tutumun var olduğu öne sürülebilir. Basit bir şema ile gösterecek olursak şekil 9. Basit tutum davranış ilişkisi parantez sebep. Tutum sağ tarafa doğru giden bir ok var ve davranış yazıyor sonunda. Onun altında ise parantez tutumun altında atıf yazıyor ve diğer üstteki okun altına doğru yukarıya doğru bir ok var ama bu ok kesik kesik. Onun yanında da parantez ve gözlem var. Üstünde de davranış vardır. Burada da görüldüğü gibi bir davranış bir tutuma atfedilir. Örneğin Ahmet karısını ve kızını çalıştırmaz. Çünkü çok tutucudur gibi. Tanımımızda da geçen bir diğer önemli kavram psikolojik objedir. Bu terim birey için bir anlam taşıyan, bireyin farkında olduğu herhangi bir obje demektir. Örneğin Ahmet'in üstünde çalıştığı masa Ahmet için hiçbir anlamı olmayan bir fiziksel objedir. Ahmet o masada çalışırken masanın farkında bile değildir. Halbuki Mehmet'in çalışma masası ona babasından yadırgar kalmıştır. Mehmet için çok özel bir değeri vardır. Mehmet o masayı çok sever. Arada bir cilalar ve benzeri gibi. Bu durumda Mehmet'in masası onun hakkında olumlu tutum geliştirmiş olduğu bir psikolojik objedir. Ahmet'in masası ise Ahmet için bir psikolojik obje değildir. Demek ki herhangi bir şey bir kişi için bir tutum objesi olup başka bir kişi için olmayabilir. Ayrıca herhangi bir obje nitelik değiştirerek bir kimse için psikolojik bir obje haline gelebilir. Gene masa örneğini ele alacak olursak Ahmet kendi eski masasının aynısını bir antikacı dükkanının vitrininde üstünde çok pahalı bir fiyat etiketiyle görürse birdenbire farkında bile olmadığı eski masasına karşı olumlu bir tutum geliştirebilir. Böylece masası Ahmet için psikolojik bir obje haline gelmiştir. Bu biri için herhangi psikolojik obje olabilir. Örneğin sevdiği kimseler, nefret ettiği kimseler, yeni taşınan komşu, sol ve sağ fikir cereyanları, oturduğu ev, milliyetçilik, aile planlaması, hızlı nüfus artışı, iş arkadaşları ve benzeri gibi. Bunlara ve etrafındaki başka pek çok şeye karşı bireyin belirli tutumları olabilir. Tanımımızı çözümlemeye devam edecek olursak, tanımda ayrıca düşünce, duygu ve davranışların düzenliliği söz konusu olmaktadır. Demek ki bir tutumun meydana getirdiği sadece bir davranış eğilimi ya da sadece bir duygu değil, düşünce, duygu, davranış eğilimi bütünleşmesidir. Smith'in bu tanımından da anlaşıldığı gibi tutum denince akla düşünce, duygu ve davranış eğilimi üçlüsü gelir. Bu üçlü aynı zamanda literatürde tutumun öğeleri olarak incelenmiştir. Şimdi bu üç öğeyi beraber inceleyelim. Tutumun öğeleri. Kadınların çalışması konusunda tutucu bir tutuma sahip olan Ahmet örneğini tekrar ele alalım. Bu tutum Ahmet'in konuyla ilgili düşünce, duygu ve davranış eğilimlerini nasıl etkileyip düzenleyecektir? Düşünce ile ilgili olarak Ahmet kadınların çalışmasının çocuklarını ihmal etmelerine, aile huzursuzluğuna ve benzeri sonuçlara yol açacağını düşünebilir. Bunlar genel tutumu ile ilgili çeşitli bilişler ya da düşüncelerdir. Bunlar ve bunlara benzer tüm bilgi ve görüşler söz konusu tutumun bilişsel öğesini oluşturur. Duygu ile ilgili olarak Ahmet karısının çalışmasını düşündüğü zaman rahatsız olabilir, sinirlenebilir, bunu istemeyebilir. Bu olumsuz duygular incelediğimiz tutumun duygusal öğesini oluşturmaktadır. Davranış ile ilgili olarak Ahmet çalışmak isteyen karısıyla kavga etmeye yönelebilir. Aynı şekilde kızının çalışmasına izin vermek istemez. Arkadaşı Mehmet'e de karısını çalıştırmamasını öğütleme eğilimindedir. Bunlar tutumun davranışsal öğesidir. Bu tür davranış eğilimleri arttıkça tutumun gerçekten davranışa yol açması olasılığı artar. Bu örneklerde ortaya çıkan durumu şöyle açıklayabiliriz. Bir tutum bireyin düşünce, duygu ve davranış eğilimlerini birbiriyle uyumlu kılar. Tutumlarda genellikle birbirleriyle uyum halinde bulunan bu üç faktöre tutumların öğeleri diyoruz. Parantez, Breçkler 1984, M.C. Guire 1969, Rosenberg ve Hovland 1960 bilişsel duygular ve davranışsal öğeler yerleşmiş ve güçlü tutumlarda tam olarak bulunur. Bazı daha zayıf tutumlarda ise özellikle davranışsal öğe çok zayıf olabilir. Birbirinden farklı öğelere sahip olduğuna göre tam gelişmiş bir tutum yalın değil, karmaşıktır. Öğeler bir tutumun kendi içinde tutarlılığı olan bir sistem haline sokar. Başka bir deyişle tutum, bireyi davranışa hazırlayıcı karmaşık bir eğilimdir. Böylece bireyin çevresindeki çeşitli objelere karşı beslediği duyguları, o objeler hakkındaki fikirleri ve bilgileri ve onlara karşı davranışları devamlılık ve düzenlilik gösterir. Tutumlar hakkındaki bu bilgileri şu şekilde özetleyebiliriz. Tutumlar kendileri gözlenemeyen fakat gözlenebilen bazı davranışlara yol açtığı varsayılan bazı eğilimlerdir. Böylece olayları incelemede ara değişken olarak kullanılabilirler. Tutumların her bir öğesinin bazı gözlenebilen ve ölçülebilen tepkileri yol açtığı ve bunların gözlemi sonucu bu öğelerin de varsayıldığını düşünürsek öğeler de ara değişken olarak ortaya çıkmaktadır. Tutumların bu niteliğini özetleyerek bir şekil ile gösterelim. Parantez BKZ şekil 10. Şekil 10 tutum objesi tutum öğeleri 1. Gözlenebilen bağımsız değişkenler, gözlenemeyen varsayılan ara değişkenler, gözlenebilen bağımlı değişkenler. Gözlenebilen bağımsız değişkenler şunlardır. Uyaran ya da psikolojik obje, örnek, bir kişi ya da grup, bir televizyon programı, bir sanat eseri, Mehmet'in çalışmaması, kadınların çalışması fikri, öğrenci olayları, bir ideoloji ve benzeri gibi. Bunun aşağısında tam ortasında bir ok var ve tutumlar yazıyor. Ve gözlenemeyen, varsayılan ara değişkenler. Bunlarsa bilişsel öğe belirtileri, duygusal öğe belirtileri, davranış öğe belirtileri. Sıradaki de gözlenebilen bağımlı değişkenler. Burada da şunları kapsıyor. İlk önce bilişsel öğe belirtilerinden başlıyoruz. O tutum objesi hakkında sahip olunan bilgiler, parantez bunların sözle belirtilmesi, Mehmet'in çalışma masasının değerli olduğu hakkındaki fikri, Ahmet'in kadınlarının çalışmasının sakıncaları hakkında belirttiği fikirler ve benzeri gibi. Diğer tarafta da diğer ikinci oktaysa duygusal öğe belirtileri. O tutum objesine karşı gözlenebilen duygusal tepkiler, parantez kalp çarpmasının sıklaşması, heyecanlanma, terleme gibi fizyolojik tepkilerle sosyal tepkilerin tümü, Mehmet'in masasını sevmesi, parantez bunu söylemesi, Ahmet'in karısının çalışmak istemesine sinirlenmesi, rahatsız olması ve benzeri gibi. Diğer üçüncü oktaysa yan tarafındaysa davranışsal öğe belirtileri vardır. Bunun altındaysa o tutum objesine karşı gözlenebilen tüm davranışlar, parantez, sözsel ya da diğer davranışlar, Mehmet'in masasını sık sık cilalaması, Ahmet'in karısını çalıştırmaması, arkadaşına karısını çalıştırmaması için öğüt vermesi ve benzeri gibi. Bir tutumların bu tür bir ele alınışını ilk defa Rosenberg ve Hovland parantez 1960'ta görüyoruz. Şemamız bu şekildeydi. Son yıllarda tutumların düşünce, duygu ve davranış eğilimi öğelerinden oluştuğu tezi sorgulamaya başlanmıştır. Parantez Fazio 1990, Prankanis ve Grenwald 1989, Tesser ve Schaffer 1990, Zanna ve Reppel 1988. Son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalarda bir tutumun var olabilmesi için bu öğelerin hepsinin birden var olması gerekmediği ortaya konulmuştur. Parantez Eagli ve Çihayken 1993 örneğin televizyonda reklamını gördüğümüz bir ürünle ilgili olarak olumlu bir tutum geliştirebiliriz. Ancak o ürün hakkında herhangi bir davranışta bulunmayabiliriz. Tutumlarla ilgili bu yeni kavramlaştırmalar tutumun tanımının da yeniden şekillenmesine yol açmıştır. Son yıllardaki tutum tanımlamalarına bir göz gezdirelim. Tutum bireylerin farkında oldukları bir obje ile ilgili değerlendirmelerini içerir. Başta ve bir var. Burada değerlendirmeden kasıt tutum objeleriyle ilgili yargılarımızdır. Örnek iyi kötü, olumlu olumsuz, güzel çirkin gibi içerir. Parantez Prankanis ve Grenwald 1989. Tutumlar bir objenin olumlu veya olumsuz değerlendirmesidir. Parantez Zanna ve Reppel 1988. Tutumlar çeşitli objelerin bellekte saklı tutulan değerlendirmeleridir. Parantez Junt ve diğerleri 1991. Görüldüğü gibi bu tanımlarda tutumun düşünce, duygu ve davranışla ilişkisi değinilmemektedir ve bunlar tutumun olmazsa olmaz öğeleri olarak görülmemektedir. Tutumlarla ilgili yeni kavramlaştırmalar tutumun bu bir tür zihinsel değerlendirme olarak ele alınmasına neden olmuştur. Başka bir deyişle sağlık bilişsel bir tanımlama söz konusudur. Sosyal psikolojideki bu yeni ele alışlara rağmen tutumların yukarıda belirttiğimiz 3 öğeden oluştuğu tezi de halen kabul görmektedir. Bu farklı ele alışları şöyle bağdaştırabiliriz. Bir eğilimin tutum olarak kabul edilebilmesi için askeri şart bir zihinsel değerlendirmedir. Ancak kişilerin zaman içinde geliştirdiği yerleşik tutumların çoğu duygusal ve davranışa yönelik öğeleri de içerir. Tutum ve davranış, tutumun ne olduğunu ve hangi öğelerden oluştuğunu inceledikten sonra şimdi de tutumların davranışlarımız üzerinde ne ölçüde etkili olduğuna bakacağız. Tutumlarla davranışlar arasındaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunu anlamaya çalışacağız. Bölümün başındaki şekil 9'da tutumun davranışa yol açtığını ve davranışın gözlenmesi sonucunda belli bir tutumun var olduğuna dair bir atıf yapıldığını görmüştük. Tutum ile davranış arasında basit bir nedensel ilişki gösteren bu şekli o kısımda tutumun davranıştan farklı bir şey olduğunu göstermek için yeterli bulmuştuk. Burada ise bu şekli biraz daha geliştireceğiz. Bunun için de şöyle bir soru soralım. Tutum tek başına davranışını meydana getirebilir mi? Ya da bir kimsenin bir konuda tutumu biliniyorsa o konudaki davranışı önceden tahmin edilebilir mi? Bu soruların hem kuramsal hem de uygulama açısından önemi büyüktür. Çünkü eğer cevabımız olumlu ise o zaman tutum hakkında bilgi sahibi olmakla bireylerin davranışlarını önceden tahmin etme olasılığı ortaya çıkıyor demektir ki bu da sosyal bilimlerin uygulama için önemini çok arttırır. Aynı zamanda tutumların ölçülmesinin değeri ortaya çıkmış olur. Bazı araştırma sonuçlarını inceleyerek yukarıdaki sorulara cevap vermeye çalışalım. Bu konuda bugün klasik kabul edilen ilk araştırma LaPierre adında bir sosyolog tarafından 1934'te Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmıştır. O dönemde ABD'de uzak doğululara ve özellikle Çinlilere karşı yaygın bir ön yargılı ırk ayrımı vardı. LaPierre genç bir Çinli karı kocayla 66 otel ve motele ve 184 lokantaya gitti ve her gittikleri yerde kabul edildiler. Kendilerine servis yapıldı. Sadece 3. sınıf bir motele kabul edilmediler. Bu ilk deneyden 6 ay sonra LaPierre bütün bu gittikleri yerlere mektup yazarak rezervasyon yapmak istediğini, Çinli müşterilerinin kabul edilip edilmeyeceğini sordu. Mektupların ancak yarısına cevap geldi. Bu cevap yazan yerlerin %92'si Çinlilerin kabul edilemeyeceğini bildirdi. %8'i kesin bir cevap vermedi. Sadece %1'i kadarı olumlu cevap verdi. Burada açıkça daha önce gösterilen olumlu davranış ile daha sonra belirtilen olumsuz tutum arasında bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Daha sonra Kuttner, Wilkins ve Yarov (1952) aynı tür bir denemeyi bu sefer Çinli yerine zenci kimselerle yaptılar ve benzer sonuçlar elde ettiler. Bu araştırmacılar önce beyaz ve zenci karışık bir grupla 11 lokantaya gittiler ve hepsinde de kabul edildiler. Daha sonra bu yerlere mektup yazarak zencilerin beyazlarla birlikte müşteri olarak kabul edilip edilmeyeceklerini sordular. Mektuplarına cevap alamadılar. Bunun üzerine telefon edip sorduklarında 6 lokantadan red cevabı aldılar. 5 lokanta ise zorlukla kabul etti. Bir başka araştırmada başka bir ortamda yapılmış ve tutum ile davranış uyuşmazlığı bakımından benzer bir sonuç vermiştir. Minard (1952) Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde bir kömür ocağında çalışan beyaz ve zenci işçilerle bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmada beyaz işçilerin %60'ının zencilerle kömür ocağında konuştukları, şehirde ise konuşmadıkları görüldü. Çünkü kömür ocağında iş kuralları hüküm sürüyordu. Bu kurallara göre işçilerin (zenci veya beyaz) birbirleriyle konuşmaları gerekirdi. Şehirde ise zencilerle beyazların konuşmasını önleyen ayrımcı sosyal normlar söz konusuydu. Beyaz işçilerin %20'sinin kömür ocağında da şehirde de zencilerle konuştukları, %20'sinin ise kömür ocağında da şehirde de zencilerle konuşmadığı saptandı. Bu %20'lik gruplardan birincisinin zencilere karşı olumlu, ikincisinin ise olumsuz tutumları olduğu ve bu tutumlara uyan davranışlar gösterdikleri söylenebilir. Ancak %60'lık çoğunluk için böyle bir yorum yapamayız. Onların zencilerle konuşma konusunda gösterdikleri zıt iki davranış hangi tutumla açıklayabiliriz? Bu araştırmaların hepsinde ortaya çıkan tutum davranış tutarsızlığı ya da davranışın tutum tarafından belirlenemeyişi, günümüzde Türkiye'de de ve dünyada da yapılan bazı nüfus araştırmalarının sonuçlarında da ortaya çıkmaktadır. Genellikle nüfus ve çocuk sayısı konusunda tutumlarla davranışlar arasında önemli bir fark ortaya çıkmaktadır. İnsanlar sorulduğu zaman ortalama 2 çocuk istediklerini ve bunun ideal çocuk sayısı olduğunu belirttikleri halde büyük bir kısmı bundan daha fazla sayıda çocuğa sahiptir. Demek ki insanların kaç çocuk istediklerini bilmek, onların gerçekten kaç çocuğu olacağını önceden tahmin etmek için yeterli bilgi değildir. Bu çeşitli araştırma bulgularının ışığı altında tutumla davranış arasındaki ilişki hakkında ne söyleyebiliriz? Bölümün başında şekil 9'da gösterilen basit nedensel ilişkinin yetersiz kaldığı ortadadır. Bu doğrudan ilişki yerine en azından bir başka etkeni tutum ile karşılıklı etkileşim halinde ortaya koymak gerekmektedir. Şöyle ki, şekil 11 bize tutumun ortamsal etkenlerle etkileşim halinde davranışı meydana getirdiğini göstermektedir. Lapierre (1934) ve Kunter, Wilkins ve Yarrow (1952) araştırmalarında tutumun mektup ya da telefonda belirtildiğini, davranışın ise yüzle bulunma ortamında ortaya çıktığını gördük. Kuşkusuz tanımadığımız birisini mektup hatta telefonla reddetmek ya da onun mektubuna cevap vermemek, onu karşı karşıya bulunduğumuz zaman reddetmekten daha kolaydır. Aynı şekilde bir ankete cevap vermek, belirli bir sayıda çocuk sahibi olabilmek için aile planlaması uygulamaktan çok daha kolaydır. Demek ki ortam davranışı belirlemede tutumdan daha etkili olabiliyor. Ancak çok güçlü tutumlar ortamsal engelleri aşıp her durumda aynı davranışa yol açabilir. Minard araştırmasında beyaz işçilerin %20'lik gruplarında görüldüğü gibi. Şekil 11, tutum ortam davranış ilişkisi. Aşağı doğru bir çizgi vardır. Yan tarafında tutum yazıyor. Bunun ortası kesik ve tekrar aşağı doğru bir çizgi vardır. Onda da ortamsal etkenler yazıyor. Tutum ve ortamsal etkenler alt altadır. Başta tutum vardır. Aşağıda da ortamsal etkenler vardır. Ok sağ tarafa doğru da bir ok gitmektedir. Onun sonunda da davranış yazmaktadır. Şemamız bu şekildedir. Şekil 11 şeması. Tutum davranış tutarsızlığını ortaya çıkaran araştırmalardan sonra çok sayıda sosyal psikolog tutumların neden her zaman davranışları belirleyemediği üzerine araştırma yapmıştır ve hangi koşullar altında tutumların davranışları belirleyebileceğine bakmışlardır. Aşağıda bu konuda yapılmış çalışmaları başlıklar altında toplayıp inceleyeceğiz. A. Tutum davranış ilişkisi. Uzun yıllar tutumlara dayanarak davranışı öngörme çalışmalarında bir ölçüm sorunu yaşanmıştır. Çok belirli bir davranışı tahmin edebilmek için çok genel tutumlar ölçülmüştür. Örneğin La Perriere'nin parantez 1934 araştırmasında insanlara Çinli müşteriler hakkındaki genel tutumları sorulurken davranış belli bir Çinli çiftin otele ve lokantaya alınıp alınmamasına dayanarak ölçüldü. Bu Çinli çift çok iyi İngilizce konuşan ve iyi giyimli bir çiftti ve hatta yanlarında bir beyaz Amerikalı ile gelmişlerdi. Burada tutum çok genel, ölçülen davranış ise çok belirlidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar belli tutumların ölçülmesinin, belli davranışların öngörülmesinde daha çok işe yaradığını göstermiştir. Bunlardan birini örnek Newcomb, Rabob ve Hernandez'in parantez 1992 3 farklı ülkede parantez ABD, İngiltere, İsveç üniversite öğrencilerinin nükleer savaş ile ilgili tutumlarını ölçtükleri bir çalışmadır. Bu çalışmada bir yandan savaşın kabul edilemez bir şey olduğu ile ilgili genel tutumlar ölçülürken diğer yandan da nükleer silahlar, nükleer savaş, nükleer santraller ve benzeri gibi daha belirli konularla ilgili tutumlar ölçülmüştür. Denekler daha sonra nükleer konularla ilgili ne ölçüde aktif çalışmalara protesto olarak katıldıklarını belirtmişlerdir. Sonuçlar nükleer savaş ve nükleer konularla ilgili belli tutumların bu konuyla ilgili aktif davranışları tahmin etmede daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar bizi tutumlarla ilgili araştırma yaparken neyi ölçmek istediğimiz ve ne tür sorular sormamız gerektiği konusunda uyarmalıdır. B. Zaman faktörü. Davranışların tutumlara dayanarak tahmin edilmesinde rol oynayan başka bir faktör de zamandır. Tutum ile davranışı ölçüm arasında geçen zaman ne kadar uzunsa o kadar çok tutum davranış ilişkisini etkileyecek değişkenler işin içine girebilir. Dolayısıyla tutumla davranış arasındaki tutarlılık gözlenme olasılığı düşer. Bunun en güzel örneğini seçimler sırasında yaşarız. Örneğin bir seçmenin kime oy vereceği konusunu ele alalım. Seçimlerden bir ay önce yapılan seçim anketlerinin gerçek seçim sonuçlarına benzerliği, seçimden bir hafta önce yapılan anketlerin sonuçlara benzerliğinden daha azdır. Parantez Fishbein ve Combs 1974. C. Tutumun güç derecesi. Her tutumun bir parantez şiddeti gücü vardır. Bir tutumun gücü her üç öğesinin parantez zihinsel, duygusal, davranışsal gücünün toplamı olarak düşünülebilir. Örneğin bir konuda Ahmet de Mehmet de olumsuz tutum sahibi oldukları halde Ahmet'in olumsuz tutumu Mehmet'inkinden daha kuvvetli olabilir. Bunun nedeni Ahmet'in tutumunun öğelerinin her üçünün ya da bir ikisinin Mehmet'inkinden daha güçlü olmasıdır. Örneğin Mehmet de arkadaşı Ahmet gibi kadınların çalışmasına taraftar olmayabilir. Ancak Ahmet'in olumsuz tutumunun her öğesi güçlü olduğu halde Mehmet'inkinin söz gelişimi, bilişsel ve duygusal öğeleri biraz daha az güçlü davranışsal öğesi ise çok zayıf olabilir. Şöyle ki Mehmet genellikle kadınların çalışmasının pek iyi bir şey olmadığını düşünmekte ve karısının çalışmasını pek istememekte ise de mali güçlükten kurtulmak için buna razı olabilir. Bir başka örnek, aynı partiye oy veren Ali ile Veli'nin olumlu tutumlarının oy verme ile ilgili davranışsal öğesi aynı derecede güçlüdür. Fakat Ali partisini çok daha fazla sevmekte, ona bağlılık duymaktadır. Yani tutumunun duygusal öğesi de güçlüdür. Veli'de ise böyle bir bağlılık söz konusu olmayabilir. O sadece bu partiyi bir diğerinden biraz daha iyi bulduğu için ona oy vermektedir. Yani duygusal öğe zayıftır. Buna karşılık Ali ve Veli'nin olumlu tutumlarının bilişsel öğesi benzer güçlü olabilir. Şöyle ki her ikisi de bu partinin programının geçerli olduğunu düşünebilir. Bu örneklerden de görüldüğü gibi hem tutumlar hem de öğeleri güç bakımından farklılık gösterirler. Genellikle yerleşmiş köklü tutumların hem bir bütün olarak gücü hem de tek tek öğelerinin gücü yüksek olur. Genellikle aşırı tutumların aynı zamanda güçlü de olduğunu görüyoruz. Herhangi bir objeye karşı söz konusu olabilecek tutumları aşırı olumsuzluktan aşırı olumluluğa uzanan genel bir tutum boyutu üzerinde düşünebiliriz. Aşağıda kesik kesik çizgiler var, sağ tarafa doğru. Birinci çizgi kısa olan çizgi ve orada ortada uzun olan çizginin arasında C vardır. Onun altında aşırı olumsuz tutum yazmaktadır. Uzun çizginin yanındaysa D vardır. Hemen yanında ondan bir kısa daha çizgi var. O da B. Aşağısındaysa nötr ve paransız tarafsız yazmaktadır. B'nin yanındaysa yine bir uzun çizgi vardır sağ tarafa doğru. Onda da son olarak A yazmaktadır. A'nın yanında da küçük daha diğerinden kısa bir çizgi vardır. Onun altında da aşırı olumlu. A'nın altında da aşırı olumlu tutum yazmaktadır. Şemamız bu şekildedir. Örneğin bu şekil aile planlaması ile ilgili tutum boyutunu simgeleyebilir. Bu boyut üzerinde tutumu A noktasında bulunan bir kimsenin tutumu B noktasında olan bir diğer kimseden daha aşırı olumlu bir tutumu var demektir. A tutumunun B tutumundan daha kuvvetli ve yerleşmiş olduğunu, her üç öğesinin de daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde C tutumu da D'den olumsuz yönde daha aşırıdır. Dolayısıyla daha güçlüdür. Güçlü tutumlar davranışın tahmin edilmesinde daha belirleyicidir. Parantez Petty ve Krosnick 1992. Ama burada ilk olarak soracağımız soru şudur. Bir tutumu güçlü kılan nedir? Yapılan araştırmalar bir tutum objesi hakkında bilgi sahibi olmanın o obje ile ilgili tutumların güçlenmesine neden olduğunu göstermektedir. Parantez Davidson ve diğerleri 1985, Calgren ve Wold parantez 1986 bir araştırmada deneklere önce çevre konuları hakkında bilgi ve tutumlarıyla ilgili sorular sordular. Daha sonra da çevre yararının çalışmalara katılmalarını istediler. Çevre konuları hakkında çok bilgisi olanların ve bu konuda güçlü tutumlara sahip olanların tutumları ve davranışları arasında bu konuda fazla bilgi sahibi olmayanlara ve zayıf tutumları olanlara oranla daha yüksek tutarlılık buldular. Tutumun gücünü etkileyen bir başka faktör de kişinin tutum objesiyle olan ilişkisine bağlıdır. Bazı konular kişileri çok fazla ilgilendirmezken diğerleri çok fazla önem taşıyabilir. Örneğin üniversitelerde yıllık harçların artması bir esnafı çok fazla ilgilendirmezken parantez üniversitede okuyan çocuğu yoksa bir üniversite öğrencisi için büyük önem taşıyabilir. Bu da öğrencinin bu konudaki tutumunun güçlü olmasına yol açar. Demek ki tutum objesiyle parantez harçlar doğrudan ilgili olmak objeyle ilgili tutumun parantez olumlu veya olumsuz güçlenmesine neden olur. Parantez Sivacek ve Krono 1982 sonuç olarak güçlü tutumlara dayanarak yapılan davranış tahminlerinin daha sağlıklı olacağını söyleyebiliriz. Daha sonraki bölümlerde de göreceğimiz gibi güçlü tutumların bir özelliği daha vardır. O da güçlü tutumların değişmesinin zorluğudur. Demek ki bir tutum ne kadar aşırı ve güçlüyse onu değiştirmek de o derece zordur. D. Tutumun ulaşabilirliği. Sosyal biliş parantez sosyal algı bölümünde parantez BKZ 7 bölüm etraflıca sözünü edeceğimiz zihinsel kestirme yöntemler vardır. Bu yöntemlerden bir tanesi de ulaşabilirliğe dayanan zihinsel kestirme yöntemidir. Bu yöntemde önemli olan bir bilginin zihnimize gelme çabukluğudur. Bazı bilgiler diğerlerine göre daha hızlı bellekten çağrılır ve karar davranış tepkilerimizde etkili olur. Benzer bir kavram tutum ile davranış ilişkisi için de geçerlidir. Tutumun ulaşabilirliği bazı tutumlar bellekten daha çabuk çağrılabilir ve böylece daha kolay bilinç düzeyine ulaşır ve davranışı etkiler. Fazio parantez 1989 tarafından oluşturulan tutum ulaşabilirliği modeline göre tutumun ulaşabilirliği tutum davranış ilişkisinde anahtar rol oynar. Bu modele göre ilk önce tutumlar aktif hale getirilir. Yani tutum objesinin uyarmasıyla bellekten çağrılır. Bellekten çağrılan tutum, tutum objesinin içinde bulunduğu durumun algılanışını etkiler. Algılama biçimi de tutum objesine karşı nasıl bir davranışta bulunacağımızı belirler. Bu süreci aşağıdaki şekilde görebilirsiniz. Şekil 12. Tutumun ulaşabilirliği modeli. Bu şekilde de birincisi tutum objesi. Bir dikdörtgenin içerisindedir. Ok var arada ve yan tarafta da bir dikdörtgenin içerisinde bellekten çağrılan tutum. Tekrardan ok sağ tarafa doğru ok vardır. Tekrardan bir dikdörtgen vardır. Onun içerisinde de tutum objesi ve durumun algılanışının değişmesi vardır. Aşağıya doğru bu sefer ok gitmektedir ve tutum tekrar bir dikdörtgen vardır. Dikdörtgenin içerisinde tutum objesine karşı davranışın etkilenmesi yazmaktadır. Kaynak Baron ve Breine 1994. Peki hangi tutumun bellekten çağrılacağını ne belirler? Tutum ulaşabilirliği modeline göre tutum objesiyle onun değerlendirmesi, parantez belirli bir tutum arasındaki bağlantı gücü hangi tutumun bellekten çağrılacağını ve davranış üzerinde etkili olacağını belirler. Bu bağlantı gücü ne kadar kuvvetli olursa çağrılan tutumun davranış üzerinde etkisi de o kadar yüksek olur. Son yıllardaki bulgular tutum objelerinin tutumları aslında otomatik bir biçimde aktif hale getirdiğini gösteriyor. Bu otomatik tutum harekete geçirme etkisi Bark ve arkadaşları parantez 1992 tarafından yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu araştırmacılar deneklere bilgisayar ekranında değişik tutum objelerinin isimlerini parantez örnek bira, kek, boşanma, hediye vesaire çok kısa bir süre için gösteriyorlar. Bundan hemen sonra ekranda bir sıfat beliriyor. ekranda bir sıfat beliriyor. Deneklerden istenen, ekranda beliren sıfatın iyi mi kötü mü olduğunu, üzerinde iyi ve kötü yazan iki düğmeden birine basarak belirtmeleridir. Bu sıfatlardan bazıları olumlu, parantez, güzel, harika, olağanüstü vesaire, bazıları da olumsuzdu. Parantez, acı verici, üzücü, çok kötü vesaire gibi. Araştırmacıların iddialarına göre gösterilen her tutum objesi o obje ile ilintili olan tutumu otomatik olarak çağıracaktır. Eğer bu tutum objeden hemen sonra ekranda gösterilen sıfatla olumluluk olumsuzluk açısından aynı değeri taşıyorsa, yani her ikisi de olumlu ya da olumsuzsa, deneklerin sıfatın iyi ya da kötü olduğunu bildirme hızları artacak. Eğer biri olumlu, diğeri olumsuzsa cevap verme hızı yavaşlayacaktır. Bu beklenti araştırma sonuçlarıyla desteklenmiştir. Bu sonuç eski bulguların tersine parantez örnek Fazio ve diğerleri 1986 güçlü tutumlar için geçerli olduğu kadar zayıf tutumlar içinde bulunmuştur. Demek ki birçok tutum ilişkide oldukları tutum objeleri tarafından otomatik bir şekilde harekete geçirilebiliyorlar. Harekete geçirildiklerinde de davranışları etkilemek üzere bilinçte yerlerini alıyorlar. Farkındalık. Tutum davranış ilişkisini etkileyen bir başka faktör de farkındalıktır. Farkındalık, kişilerin kendi tutum ve davranışlarının ne ölçüde farkında olduklarını belirtmek için kullanılan bir terimdir. Yapılan araştırmalar yüksek farkındalığın tutum davranış ilişkisini güçlendirdiğini gösteriyor. Örnek Hutton ve Baumeister 1992, Prior ve diğerleri 1977. Sosyal psikoloji literatüründe farkındalığın neden tutum davranış ilişkisine etki ettiği sorusuna iki cevap verilmektedir. 1. Farkındalık tutumlara ulaşmayı kolaylaştırır. Farkındalığımız yüksek olduğunda herhangi bir konudaki tutumumuzun ne olduğunu daha iyi biliriz ve tutumlar belleğe daha kolay çağrılır. Dolayısıyla davranışları daha kolay etkiler. 2. Bir davranışta bulunmamızı gerektiren durumlarda o durumla ilgili tutumumuza odaklanırız. Parantez dikkat ederiz ve bu tutumun davranışımızı öncülük etmesine izin veririz. Farkındalığın yüksek olması kısaca şu anlama gelir. Harekete geçmeden önce dur ve düşün. Bu konuda neyin doğru olduğuna inanıyorsun bunu düşün ve inandıklarının doğrultusunda nasıl davranman gerektiğine karar ver. Bir davranışta bulunmadan önce içinden geçirilen bu tür bilişsel bir süreç davranışların çevresel faktörlerden çok tutumlardan etkilenmesine yol açar. Dolayısıyla tutum davranış ilişkisi güçlenir. Bu konuda Fromming parantez 1982 ve arkadaşlarının yaptığı bir deneyde farkındalığın önemi ortaya çıkmaktadır. Bu deneyde araştırmacılar ilk önce bir grup üniversite öğrencisine çocukların fiziksel cezalandırması parantez dayak ile ilgili tutumlarını soruyorlar. Daha sonra bu gruptan fiziksel cezalandırmaya karşı olumsuz tutuma sahip olan ancak insanların çoğunun bu konuyla ilgili olarak olumlu tutum gösterdiğini söyleyen öğrencileri seçiyorlar. Yani seçilen bu öğrenciler kendi kişisel görüşlerinin toplumun çoğunluğunun görüşlerinden farklı olduğunu düşünüyorlardı. Birkaç hafta sonra aynı öğrencilerden bir öğrenme araştırması gereği birine ceza olarak elektrik şoku vermeleri isteniyor. Öğrencilerin bu kişiye ne kadar elektrik verdiklerini kontrol etmeleri mümkündü. Bu yüzden bu deneydeki bağımlı değişken verilen şok miktarıydı. Öğrencilerden bazıları şok verirken küçük bir aynaya bakıyorlar parantez. Öz farkındalık grubu diğerleri küçük bir izleyici grubu önünde. Grup onları ne kadar iyi öğretmenler oldukları konusunda değerlendirirken şok veriyorlar. Parantez çevre farkındalık grubu. Geri kalan grup ise aynaya bakmadan ve bir grup tarafından değerlendirilmeden kendi başlarına şok veriyor. Parantez kontrol grubu. Şok verirken aynaya bakan grup bu yolla farkındalıkları arttığı için kontrol grubuna oranla önceki tutumlarına parantez fiziksel cezaya karşı tutum daha uygun davranıyor. Başkalarının varlığında şok veren kişiler ise insanların fiziksel cezaya ilişkin nasıl bir tutuma sahip olduğunu düşünüyorlarsa öyle davranıyorlar. Bu araştırmada elde edilen bulgu farkındalığın tutum davranış ilişkisini güçlendirdiğini göstermekte. Aynı zamanda da farklı tür farkındalıkların parantez öz çevre farklı tür davranışlara yol açtığını işaret etmektedir. İnsan kendisinin neyi önemsediğine odaklandığında parantez dikkat ettiğinde tutumlar davranışlar üzerinde daha etkili olurken başkalarının neyi önemsediğine odaklandığında onların beklentilerine uygun davranışlarda bulunabiliyor. Planlanmış davranış kuramı. Tutumların davranışları nasıl ve ne zaman etkilediği ile ilgili son yıllarda gerçekleştirilen çalışmaların çoğu Ajzen'in parantez 1985 Ajzen'in parantez 1985-1987 oluşturduğu planlanmış planlanmış davranış kuramından etkilenmiştir. Bu kuram Azjenin Fishbein'la (1975-1980) beraber oluşturduğu mantıksal eylem kuramının bir uzantısıdır. Her iki kuram da davranışların belirli bir nedene dayandığı varsayım üzerine kuruludur. Bu kuramlara göre insanlar davranışlarının sonuçları hakkında önceden düşünürler. Seçtikleri bir sonuca ulaşmak için bir karara varırlar ve bu kararı uygularlar. Başka bir deyişle davranışlar belli bir niyet sonucu oluşur. Bu niyet önceden düşünülmüş olan sonuca ulaşmaktır. Bu kuramlara göre bir davranışı belirleyen doğrudan tutum değil, niyettir. Tutum niyeti niyetle davranışı etkiler. (Parantez) Bagozzi, Baumgartner ve Yi 1989. Ajen planlanmış davranış kuramında niyeti etki eden üç öğeden söz etmektedir. Bunlar A. Kişinin davranışa yönelik tutumu, B. Özner değerler, (parantez) normlar ve C. Fark edilen davranışsal kontroldür. Şimdi bu faktörler üzerinde duralım. (Parantez) BKD nokta şekil 13. A. Bir kişinin davranışa yönelik tutumu iki olgudan etkilenir. 1. Davranışın sonuçları ile ilgili düşünceler. 2. Olası sonuçların değerlendirilmesi. Bireylerin aynı konuda farklı tutumlara sahip olması. Bu iki olgudan biri veya her ikisi hakkında farklı düşüncelere sahip olmalarından kaynaklanır. Örneğin bir öğrencinin haftada 10 saat daha fazla ders çalışması kararını ele alalım. İki farklı kişi böyle bir kararın ne gibi sonuçlara yol açabileceği bir konusunda aynı şekilde düşünebilirler. Daha iyi notlar almak, arkadaşlarla daha az zaman geçirmek ve benzeri. Ancak bu sonuçların değerlendirmesinde iki farklılıklar doğabilir. Ahmet yüksek notlar almayı daha çok önemserken Lale arkadaşlarla vakit geçirmeyi daha önemli bulabilir. Dolayısıyla Ahmet'in haftada 10 saat fazla çalışmaya karşı tutumu Lale'ninkine göre daha olumlu olacaktır. B. Ajzen'in kuramındaki ikinci öğe öznel değerlerdir. Bu öğe sosyal bir içerik taşır. Şöyle ki kişinin başkalarının onun davranışları hakkında ne düşüneceği ile ilgili inançları ve kişinin bu beklentilere ne ölçüde uyacağı niyeti etkiler. Örneğin Ahmet ve Lale kendileri haftada 10 saat fazla çalışma ya da çalışmama kararını almadan önce anne babalarının, arkadaşlarının, en değer verdikleri öğretmenlerinin beklentilerini gözden geçirebilirler. Eğer Lale anne babasının onun çalışmasından mutlu olacaklarına eminse ve onları mutlu etmeye güdülenmişse haftada 10 saat fazla çalışma kararı alması olasıdır. Örneğin Ahmet fazla çalıştığı takdirde arkadaşlarının kendisiyle alay edeceğini düşünüyorsa ve arkadaşlarının ona değer vermesini çok fazla önemsiyorsa 10 saat fazla çalışmama ihtimali yüksektir. 10 saat fazla çalışmama ihtimali yükselir. C. Modeldeki üçüncü öğe fark edilen davranışsal kontroldür. Bu öğede belirtilmek istenen bazı davranışların diğerlerinden daha fazla kontrol altında olduğudur. Azjen'a göre burada önemli olan kişinin kontrolle ilgili düşünceleridir. Örneğin eğer Lale alacağı notların çok fazla kendi elinde olmadığına, (parantez) kontrol altında olmadığına inanıyorsa, anne babasının beklentileri ve onun bu beklentileri yerine getirme çabası çok işe yaramayacaktır. (Parantez) Azjen ve Madden 1986. Nesnel durum da önemlidir. Bazen durum bizim kontrolümüzde de değildir. Örneğin Ali derneğe bağışta bulunma konusunda olumlu bir tutuma sahip olabilir ve başkalarının da bu düşünceyi onayladığını düşünebilir. Ancak bağışta bulunacak parası yoksa tutumu davranışının belirleyicisi olamaz ve tutumuna dayanarak da davranışını çıkarsamak doğru olmaz. Şekil 13. Azjen'in planlanmış davranış kuramı. Davranışa karşı tutum. Davranışa karşı tutum, ortada da öznel değerler, niyet, davranış, onun altında da fark edilen davranışsal kontrol vardır. Bu üç öğe tutum, öznel değerler ve fark edilen davranışsal kontrol kişiyi belli bir davranışa yönelten niyete de etki eder. Tahmin edeceğiniz gibi tutumların, değerlerin ve fark edilen kontrolün niyet ve dolayısıyla davranış üzerindeki gücü durumdan duruma değişir. Bu üç öğenin önem sırası kişinin benlik kavramının özellikleriyle de yakından ilgilidir. Miller ve Guruş (parantez 1986) benlik kavramının özellikleriyle yukarıda saydığımız üç öğenin ilişkisini şu şekilde açıklamışlardır. Tutumların farkında olan ve başkalarının ne düşündüğünü çok fazla önemsemeyen kişilerin bu üç öğe arasında tutum öğesinden etkilenmeleri daha olasıdır. Bu kişilere ileride iletişim ve propaganda tutum değiştirme süreci bölümünde de göreceğimiz gibi kendini denetlemeye eğilimi olmayan kişiler denir. Bu kişiler çoğunlukla başkalarının beklentilerine göre değil, kendi tutumlarına göre davranırlar. Kendini denetleyen kişi için başkaları üstünde nasıl bir izlenim bıraktığı, başkalarının onun hakkında ne düşündüğü önemlidir. Bu nedenle kendini izleyip başkalarının beklentine göre davranır. Kendine çeki düzen verir. Miller ve Gruch bu varsayımlarını test etmek için bir araştırma yapmışlar ve burada deneklerin tutumlarını, değerlerini farkındalık ve kendini denetleme düzeylerini ölçmüşlerdir. Sonuçlar yüksek düzey farkındalığa sahip ve düşük düzeyde kendini denetleme eğilimi olan kişilerde tutumların davranışlarını belirleyici rol oynadığı görülmüştür. Düşük düzeyde farkındalığa sahip ve yüksek düzeyde kendini denetleme eğilimi gösteren kişilerde ise özner değerler, davranış ilişkisi, yüksek çıkarken tutum davranış ilişkisi önemini yitirmiştir. Kısacası planlanmış davranış kuramı, davranışları öngörebilme konusunda önemli katkılarda bulunmuştur. Ancak bu kuramı test eden fazla sayıda araştırma yoktur. Parantez Ajzen 1991, Madden, Ellen ve Ajzen 1992. Planlanmış davranış kuramına yöneltilen eleştiriler. Planlanmış davranış kuramına yöneltilen eleştiriler bir kısmı kuramın dayandığı insanların rasyonel davrandıkları tezini sorguluyor. Öne sürülen bazı davranışların planlanmamış, düşünülmeden yapılan davranışlar olduğu bir kısmının da alışkanlıklara dayandığıdır. Planlanmış davranış kuramında yukarıda belirttiğimiz gibi insanların düşünüp karar verip ondan sonra harekete geçtikleri varsayılmıştır. Oysa her davranışının bu şekilde gerçekleşmediğini hepimiz biliyoruz. Parantez Mittal 1988, Tesser ve Schaffer 1990. Örneğin birbiriyle kavga eden iki kişinin önceden bu konuda düşünüp sonuçlarını değerlendirip harekete geçtiği durumlar pek sık değildir herhalde. İnsanlar kızgın olduklarında gözleri genellikle hiçbir şeyi görmez. Aynı şekilde aşkın gözü kördür atözünde de olduğu gibi aşık olan insanlar da çoğu zaman mantık dışı hareketlerde bulunma eğiliminde olurlar. Planlanmış davranış kuramının bu tür davranışları açıklaması mümkün değildir. Bu kuramın açıklayamadığı başka bir davranış grubu da kişi için alışkanlık haline gelmiş ve artık düşünmeden yaptığı otomatik hale gelen davranışlardır. Parantez Bentler ve Speckhardt 1979. Böyle davranışların öncesinde yer alan tutumları ölçmek mümkün değildir. Çünkü çoğunlukla belli bir tutuma dayanmazlar. Bu kuram gördüğümüz gibi planlanmış davranışların tahmininde çok yararlı olsa da tüm davranışların öngörülmesinde geçerli değildir. Tutumların gelişmesi ve kalıplaşması. İnsanlar tutumlara sahip olarak doğmazlar. Tutumları sonradan öğrenirler. Peki insanlar belli konular, objeler ya da kişiler hakkındaki tutumlarını nasıl oluştururlar? Bu sorunun tek bir cevabı yoktur. Bazı tutumlar insanların kendi deneyimlerine dayanırken bazıları başka kaynaklardan elde edilir. Örneğin pizzaya karşı olan tutumumuz, ançu ezli pizza yedikten sonra veya hiç yemeden bir başkasının fikrine dayanarak oluşabilir. Tutumlar genelde şu yollardan elde edilir. Doğrudan deneyim, pekiştirme, taklit, sosyal öğrenme. Birlikte bunları inceleyelim. Tutum objesiyle doğrudan deneyim. Bir konu ya da objeyle ilgili tutum sahibi olmanın en açık yolu o konu ya da objeyle ilgili bir deneyim geçirmiş olmaktır. Yukarıda verdiğimiz pizza örneğinde olduğu gibi bir çeşit pizzayı yeriz, tadını beğeniriz ve pizzaya karşı olumlu bir tutum geliştiririz. Pizzanın tadı hoşumuza gitmediğinde ise o pizzaya karşı olumsuz bir tutum sahibi oluruz. Her iki durumda da tutum sahibi olmanın çok basit bir yolunu gösteriyor. Başımızdan geçen ve tutum oluşumuna neden olan deneyimler her zaman bu kadar basit olmayabilir. Parantez M.C. Guire 1985. Bir deprem, savaş, çocukluk travması, anne babanın ayrılması ve benzeri gibi yaşamsal olaylarda da insanlar belirli tutumlar geliştirirler. Bazen hakkında bir tutum geliştirmemiş olduğumuz bir objeyi, hakkında tutum sahibi olduğumuz bir objeyle bağlantılandırınca bu tutumumuzu diğer objeye de taşırız. Stats, parantez 1967, Pavlov'un deneyinde görülen klasik şartlanmanın, parantez köpeğin zil sesini duyunca normal yiyeceği gösterdiği fiziksel tepkiyi, parantez salgılamayı göstermesi tutum oluşumunda da görüldüğünü ileri sürmüştür. Örneğin güvenilmez kelimesinin bizi uyandırdığı düşünce ve duyguları ele alalım. Hemen hepimiz güvenilmezliğe karşı olumsuz bir tutum için bir tutum içindeyizdir. Bir politikacının sürekli güvenilmez biri olarak tanımlanması, o kelimeyle politikacı arasında bir bağlantı kurmamıza ve güvenilmezliğe karşı olan olumsuz tutumumuzun politikacıya karşı olan tutumumuzu olumsuzlaştırmasına yol açabilir. Psikoloji kitaplarının şartlanmayı anlatan bölümlerinde sıklıkla verilen bir örnek yardımıyla da tutum oluşumunu anlayabiliriz. Watson ve Rainer (1920) 11 aylık Albert'le yaptıkları bir deneyde Albert'in farelere karşı korku oluşturmasını sağladılar. En başta Albert fareye karşı hiçbir korku belirtisi göstermemiş, ona yaklaşmaya ve onunla oynamaya çalışmıştır. Daha sonra Albert fareye her yaklaştığında çok yüksek bir ses verilmiştir. Farenin görüntüsüyle yüksek sesin birkaç defa eşleştirilmesi sonucunda Albert fareden korkar duruma gelmiştir. Yani yüksek sese gösterdiği tutum, fareye gösterdiği tutumu belirlemiştir. Hatta bu korkusunu fareye benzer tüylü yumuşak nesnelere taşımıştır. İşte tutum oluşturmanın bir yolu da budur. Ana babalar ve arkadaşlar. Tutumlarımızın çoğunu başka insanlardan ediniriz. Anne baba çocukların oluşturdukları tutumların ilk kaynağıdır. Örneğin çocukların politik tutumları, sigara içmeye karşı tutumları ana babanınkiyle çok güçlü bir benzerlik taşır. Parantez M.C. Guire 1985, Eiser ve Van der Pring 1984. Arkadaş çevresi de aynı şekilde tutum oluşumunu etki eder. Müziğe, giyim ve saç biçimine, davranış tarzına ve bunun gibi birçok tutum objesine yönelik tutumlarımız arkadaş çevresinden etkilenir. Öğrenmenin birkaç ilkesi tutumların ve bunlarla bağlantılı davranışların nasıl edinildiğini açıklamaktadır. İşlemsel pekiştirme bir tutumun dışa vurumunu takiben genel ödül durumlarını açıklar. Diyelim ki nükleer enerji konusunda bir fikrini açıklıyorsunuz ve sizi dinleyenlerden büyük destek görüyorsunuz. Büyük olasılıkla gelecekte bu fikri savunmaya devam edersiniz. Sosyal öğrenme kurumu da tutumların nasıl edinildiğini açıklar. Başkalarının dışa vurduğu tutumları benimseyerek kendi tutumumuz haline getiririz. Özellikle evde çocuklar tutumlarının çoğuna ana babanın tutumlarını taklit ederek sahip olur. Tutumlar sosyal alanda oynadığımız roller sonucu da oluşur. Lee Eberman (1956) yöneticilik pozisyonuna yükseltilen işçilerin yönetim yanlısı ve sendika karşıtı olduklarını saptamıştır. Aynı şekilde sendika içi bir göreve getirilen kişilerin de bu tersi doğrultusunda tutum değiştirdiğini gözlenmiştir. Lee Berman'ın bu gözlemi M.C. Combe ve Stires (1990) tarafından bir laboratuvar çalışmasında üniversite öğrencileriyle tekrarlanmış ve benzer sonuçlar elde edilmiştir. Medyanın etkileri. Ana baba, arkadaş çevresi ve sosyal rollerimizden başka medya ve özellikle televizyon tutum oluşumunu etki etmektedir. (Oscar 1988, Robert ve M.C. Combe 1985) araştırmalar medyanın hem tutum oluşumuna hem de var olan tutumların pekişmesini etki ettiğini göstermektedir. Örneğin çocukların hangi yiyeceği istedikleri, bu yiyeceklerin televizyonda ne kadar sık reklamının çıktığıyla doğru orantılıdır. (Taras ve diğerleri 1989) Medyanın tutum oluşumuna etkisi izlenilen reklamlarla da sınırlı değildir. Bir çalışmada Eskimo çocuklarına ilk defa televizyon izlettirilmiş ve diğer kültürler ve değerlerle ilgili programlar gösterilmiştir. Bu programları izleyen çocukların diğer kültürlerle ilgili inanışlarında ciddi değişmeler gözlenmiştir. (Caron 1979) Cinsiyet rollerini kapsayan kalıp yargıların incelendiği bir araştırmada televizyon izleyen çocukların cinsiyetçi tutumlar geliştirdiği gözlenmiştir. (Morgan 1982) Demek ki sadece bizi etkilemek için tasarlanmış reklamlar değil, televizyonda izlediğimiz her program tutumları etki edebilmektedir. Aynı şekilde basılı medyada aynı olayların gazetenin eğilimiyle bağlantılı olarak olumlu veya olumsuz sunulabildiğini görüyoruz. Kişisel tutumların ve buradan hareketle kamuoyunun oluşumunda medyanın rolünü yansıtmak olanaksızdır. Hepimizin de bildiği gibi özellikle seçimler sırasındaki kampanyalarda televizyon çok önemli bir yer tutmaktadır. Partileri ve onların adaylarına karşı olumlu veya olumsuz tutum gelişmesini sağlamak için kullanılan televizyon ve basın seçim sonuçlarında ciddi oynamalara neden olabilir. Tutum gelişimi zaten var olan tutumların öne çıkarılması ile de etkilenebilir. Iyengar ve arkadaşları (1984) haber programlarının izleyicilerinin tutumları üzerindeki etkisini ölçmek için bir deney düzenlemişlerdir. ABD'de yapılan bu deneyde öğrenciler insan haklarında ABD-Rus ilişkilerine ve enerji sorunlarına kadar birçok konuda haber izlediler. Öğrenciler haberlerde enerji ile ilgili ne kadar çok haber izlediklerine göre 3 gruba ayrıldılar. Sıfır haber, orta çoklukta haber ve çok fazla sayıda haber izleyenler, araştırmacılar çok fazla sayıda enerji ile ilgili haber izleyen öğrencilerin zamanın ABD Başkanı Jimmy Carter'ın bu konuda gösterdiği başarıyı, bu konu onların belleklerinde daha kolay ulaşabilir durumda olduğu için daha çok dikkate alacaklarını beklemekteydiler. Eğer Carter bu konuda başarılı ise Carter'ın diğer konuları da kapsayan genel başarısını da yüksek göreceklerdi. Elde edilen sonuçlar bu beklentileri doğrular nitelikteydi. Fazla sayıda enerji konularıyla ilgili haber dinleyenler, Başkan Carter'ı enerji konusunda yaptıklarına bakarak değerlendirmişlerdir. Bu konuda güçlü ve başarılı olduğunu düşünenler, Carter'ın genel başarısını da olumlu değerlendirmişler. Bu konuda yetersiz olduğunu düşünenlerse genel başarısını da yetersiz görmüşlerdir. Enerji konusunda az sayıda haber izleyen öğrenciler ise değerlendirmelerini Carter'ın enerji konusundaki başarısına dayandırmamışlardır. Demek ki televizyon haber... Sayfa 122 ayrım sonu.